Ayrım 27. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 335. 2. Komplocular kraliçenin evinde. Saat 5.30'a doğru oraya varırken, Rijo, Sudri'nin salonun müdavimlerinin orada bulunacağını biliyordu. Belediye başkanının evinde de bütün şehirde olduğu gibi son 100 yılın alışkanlığı gereğince saat 3'te yemek yenirdi. Saat 5 ile 9 arasında Sulange'ın İleri gelenleri haber alıp vermeye, siyasal konuşmalar yapmaya, bütün vadinin özel hayatındaki olayları yorumlamaya ve Aguye'den söz etmeye gelirlerdi. Aguye her gün bir saat konuşmalara konu olurdu. Herkes Aguye'de olup bitenler hakkında bir şeyler öğrenmek isterdi. Bunun ev sahiplerinin hoşuna gideceğini bilirlerdi. Bu zorunlu haber alışverişinden sonra kraliçenin bildiği tek oyun olan Boston oyununa oturulurdu. Şişko Jerbe Baba, Gobertin'in karısı Bayan Izor'un İnce sesini, küçük ağzını, körpeliğe özenen tavırlarını taklit eder, Rahip Topen kendi dağarcığından bir fıkra anlatır. Lupin, La Vie aux Folies'de geçen bir olayı aktarır ve Bayan Sudri'ye bol bol iğrenç komplimanlar yapılırdı. Bütün bunlardan sonra da zevkli bir oyun oldu derlerdi. Rijou, 12 kilometrelik yolu gitme zahmetine katılamayacak kadar bencildi. Zaten gitse de ne olacaktı ki? Bu evin müdavimlerinden bir sürü saçmalıklar dinleyecek, yaşlı kadın kılığına girmiş bir maymunla karşılaşacaktı. Rijou kafa bakımından da eğitim bakımından da bu küçük burjuvaziden üstündü. Bu nedenle notere iş ziyaretlerinde bulunmak zorunda kalmadıkça hiç görünmezdi ortalıklarda. İşlerini, geceliğin tüm boyunda uzanan sesli bir yoldan evine dönmesine uygun olmayan alışkanlıklarını ve sağlığını bahane ederek komşuluk ilişkilerinden paçayı sıyırmıştı. Bayan Sudri'nin sosyetesi bu korkunç tefeciden çekiniyordu zaten. Çünkü Rijou'nun çelik pençeli bir kaplan gibi, bir vahşi gibi kötü tabiatlı olduğunu, manastırda doğup altınların güneşinde olgunlaşan bir bilgiye sahip bulunduğunu sezerdi. Gobertin de onunla ilişki kurmaya asla yanaşmamıştı. Küçük araba Barış Kahvesi'nin önünden geçince yemek odasının penceresi altındaki bankonun üstünde limonatacı ile gevezelik eden Sudri'nin hizmetçisi Urban'ın arabanın kime ait olduğunu görmek için elini siper etti. Sonra teklifsizce şöyle dedi limonatacıya. İşte Rijou Baba da geldi. Kapıyı açmalı. Atını tutun sokar. Jandarmalar geçemediği için Sudri'ye hizmeti emeklilik olarak alan eski süvari Urban, avlu kapısını açmak için eve girdi. Vadide büyük bir üne sahip olan Sokar, orada gördüğünüz gibi teklifsiz bir adamdı. Ünlü kişiler genellikle böyledir zaten. Başkalarının hoşuna gitmek için sıradan ölümler gibi yürümeye, hapşırmaya, uyumaya, yemek yemeye tenezzül ederler. Sokar büyük ağırlıklar taşıyabilirdi, bir demir çubuğu bükebilir, bir at arabasını durdurabilirdi. Birisinin sırtına bir yumruk indirse omurgasını kırabilirdi. Vadinin kotonlu Milonu'ydu. Ünü bütün ile yayılmıştı. Bütün ünlülere yapıldığı gibi onun hakkında da gülünç öyküler anlatılırdı. Söz gelimi Morvan'da anlatıldığına göre bir gün yoksul bir kadını eşeğini ve çantasını sırtında pazara kadar taşımış, bir bütün sığırı yemiş, yaklaşık 70 litre şarabı bir günde içmişti. Bay Sokar bir gelini kız kadar tatlı adamdı. Kısa boylu, şişman, sakin yüzlü, geniş omuzlu ve geniş göğüslüydü. Ciğerleri demirci körüğü gibi işlerdi. Sesi ince ve hafifti. Konuşmasını ilk kez duyanlar sesinin pürüzsüzlüğüne şaşar kalırlardı. Kazanmış olduğu ün nedeniyle yırtıcılığını kanıtlamak gereğini duymayan Tonsar gibi halk arasında herhangi bir konu ün salan herkes gibi Sokar'da dostları kendisinden ricada bulunmadıkça hiçbir zaman kas gücünü göstermezdi. Ünlü Sokar, fena sayılmaz diye karşılık verdi Rijou. Plizo ve Bonbo, Viole ve Amori müessesesini destekliyorlar mı hala? Sevecen bir tavırla sorulan bu soru Rijou'nun kendisiyle ilgilendiğini de gösteriyordu ve üstlerin aslarına iş olsun diye sordukları basma kalıp sorulardan değildi. Rijou boş zamanlarda en küçük ayrıntıları düşünürdü. Bonbon'un, Pisson'un ve 15'i Viole'nin ilişkilerinin kuşkulu bir durum gösterdiğini Furchon kendisine haber vermişti. Bonbo kumarda kaybettiği birkaç altın karşılığında köylülerin sırlarını onbaşıya açabilir ya da punçu biraz fazla kaçırınca gevezeliğinin farkında olmadan konuşabilirdi. Ama şurası da bir gerçek ki susamur avcısı bu hafiyeliği içkiye susadığından da yapabilirdi. Rijou'nun onun sözlerine ilgi göstermesinin nedeni Plizou dolayısıylaydı. Plizou öyle bir mevkideydi ki iki taraftan birine çıkar sağlamak için Aguye'ye karşı düzenlenen komploları engellemeyi isteyebilirdi bir ölçüde. İcra memuru, Fransa'da ortaya çıkmaya başlayan şirketlerin muhabiri, askerlik çağına gelmiş olanların çekecekleri kural sonucunu sigorta eden bir şirketin ajanıydı. Uğraştığı işlerde pek bir kar yoktu ve servet sahibi olması zordu. Bilardo ve sıcak şarabı özellikle severdi. Fourchon gibi o da tembellik sanatını geliştirmeye meraklıydı ve şansa bırakmıştı her şeyi. Yüksek sosyeteye karşı derin bir nefret içindeydi ama onların gücünü de ölçmüştü. Gobertin tarafından kurulan burjuva zorbalığının derinlemesine bilen tek kişi Pilizu'ydu. Sulanj ve La Vieux-Faye zenginlerini sürekli olarak alaya alır ve muhalefeti tek başına temsil ederdi. Kredisi de serveti de olmadığından korkulacak bir adam sayılmazdı. Rakibinin hor görülen biri oluşuna çok sevinen Brune, Pilizu'nun yazıhanesini genç ve hırslı birine söz gelimi Bonac'a satmaması için onu korurdu. Çünkü böyle olursa Brune ilçedeki müşterileri yeni gelenle paylaşmak zorunda kalacaktı. Bu adamlar sayesinde işler yürüyor dedi Sokar. Yalnız sıcak şarabımı taklit ediyorlar. Soruşturma açmak gerek dedi Rüjüz ciddi ciddi. Bu beni çok uzaklara götürür diye karşılık verdi limonatacı farkında olmadan sözcükler üstünde oynayarak. Senin müşterilerin iyi geçiniyorlar mı birbirleriyle? Her zaman bazı önemsiz tartışmalar çıkar ama kumarcılar kolay bağışlar birbirlerini. Herkes salonun alana bakan penceresine üşüşmüştü. Sudri gelinin babasını tanıyınca kendisini karşılamak için merdivenlere çıktı. "Oo artık," dedi eski jandarma. "Toplantımızı şereflendirdiğinize göre Anet hasta olsa gerek." Belediye başkanı jandarmalıktan kalma eski bir alışkanlıkla hemen kestirmeden konuya girerdi. Riju sağ elinin işaret parmağını Sudri'nin uzattığı ele değdirip şöyle dedi. Hayır, kavga çıkıyor. Sonra konuşuruz bunu. Çünkü çocuklarımızla da ilgili biraz. Sudri hala jandarma onbaşısıymış gibi lacivertler giymişti. Ayaklarında mahmuzlu çizmeler vardı. Siyah yaka takmıştı. Pek yakışıklıydı. Riju'yu kolundan tutup güzel işine götürdü. Taraça'nın camlı kapısı açıktı. Konuklar Taraça'da dolaşıyor, yaz akşamının tadını çıkarıyorlardı. Daha önce yaptığımız tasvirleri hatırlayanlar, hayallerinde o şahane görünümü canlandırabileceklerdir kafalarında. ''Uzun zamandır göremiyoruz sizi sevgili Rüju'' dedi Bayan Sudri. Eski Benedik'in koluna girmiş ve Taraça'ya çıkarmıştı onu. ''Sindirim sistemim çok kötü.'' diye karşılık verdi ihtiyar tefeci. ''Baksanıza yüzüme, hemen hemen sizin yüzünüz kadar kırmızı.'' Rüju'nun Taraça'ya çıkması tahmin edileceği gibi orada bulunanların sıcak ve keyifli selamlarıyla karşılandı. Rigulu, bunu yeni buldum diye haykırdı vergi tahsildarı Cerbe ve elini uzattı. Riju da sağ elinin işaret parmağını onun elinin içine koydu. Fena değil, fena değil bu, dedi sulh yargıcı Sarkis. Bizim Blanche senyörü oldukça oburdur. Riju buruk bir sesle karşılık verdi. Senyör mü? Uzun zamandan beri köyümün horozu bile değilim artık. Ama tavuklar böyle söylemiyor, hızlı çapkın size, diye takıldı Bayan Sudri yelpazesiyle hafifçe vurarak. ''Nasılsınız üstadım, iyi misiniz?'' diye sordu noter, baş müşterisini selamlayarak. ''Eh işte!'' diye karşılık verdi Riju ve işaret parmağını bir kez daha noterin eline uzattı. Bu jestiyle Riju, el sıkışmayı son derecede soğuk bir gösteri haline sokmuştu. Bu davranışı onu tanımayanlara nasıl bir insan olduğunu anlatmaya yetiyordu. ''Rahat rahat konuşabileceğiniz bir köşe bulalım.'' dedi eski keşiş Lupin'le Bayan Sudri'ye bakarak. ''Salona dönelim.'' diye karşılık verdi kraliçe. Hekim, Bay Gurdon'la Jerby'yi göstererek ekledi. Bu beyler tali bir konu üstüne konuşuyorlar. Bayan Sudri tartışmaların konusunu öğrenmek istediğinde Jerby her zamanki şakacılığıyla tali bir konu diye cevap vermişti. Kraliçe bunun bilimsel bir deyim olduğunu sandı. Rüju da onun bu kelimeyi iddialı bir biçimde tekrarladığını duyunca gülümsedi. Sudri salona girince kolunu karısının beline dolayıp yanına oturdu. ''Ne yapmış düşürmeci yine?'' diye sordu. Bayan Sudri, bütün yaşlı kadınlar gibi herkesin gözü önünde kendisine sevgi gösterilmesine karşılık birçok şeyi bağışlayabilirdi. Mahkeme kararlarının uygulanması talebinde bulunmak ve yardım istemek için vilayete gitmiş dedi Riju. Tedbirli davranmak gerektiğini göstermek için sesini alçaltmıştı. Mahvoldu şimdi işte dedi Lupin ellerini ovuşturarak. Kavga var. Kavga mı çıkacak dedi Sudri. Bu hiç belli olmaz. Eğer dostları olan vali ve general bir süvari bölüğü yollarsa köylüler yerlerinden bile kıpırdamaz. Sulanje jandarmasıyla başa çıkılabilir ama bir süvari saldırısına karşı dayanabilmek çok zor. Sibile bundan sonra tehlikeli bir şey söylediğini işitmiş, ben de bunun için geldim zaten diye sürdürdü konuşmasını Riju. Ah zavallı Soficiğim benim diye haykırdı Bayan Sudri kendini duygularına kaptırarak. Kimlerin eline düştü Aguye? İşte ihtilalin bize getirdiği alçaklar, haydutlar. Şişeyi ters çevirince tortunun yüze çıkacağı ve şarabın bozacağını kestirmek gerekiyordu. Paris'e gitmek niyetindeymiş. Adalet Bakanlığı'nda çeşitli dalavereler döndürüp mahkeme heyetini bütünüyle değiştirecekmiş. Ya demek tehlikeyi görmüş dedi Lupin. Rijo şöyle sürdürdü konuşmasını. Eğer damadım başsavcı yardımcılığına atanırsa mesele kalmaz. Onun yerini kendisine sadık bir Parisli ile doldurur. Eğer Bay Jandren için bir sandalye ister, sorgu yargıcımız Bay Jerbi'yi Ogzer'e başkan tayin ettirirse o zaman bozar oyunumuz işte. Jandarma zaten ondan yana. Bir de adliyeyi ele geçirip Peder Brozet ve Micho gibi akıl hocalarının yanında tutarsa zor durumda kalırız. Başımıza çok iş açılabilir. 5 yıldan beri nasıl başınızdan atamadınız Peder Brozet'i dedi Lupin. Rijü şöyle karşılık verdi. Siz tanımazsınız onu. Bir kara tavuk kadar çabuk pirelenen cinsindendir. Erkek değil o papaz. Kadınları hiç görmez. Hiçbir tutkusunu görmedim. Saldırmak zordur ona. Oysa general öfkesiyle sürekli olarak açık verir. Kusur olan kimse her zaman düşmanlarının kölesi durumundadır. Düşmanları bundan yararlanabilirse tabii. Güçlü insanlar kusurlarının tutsak olacakları yerde kusurlarını kendine tutsak ederler. Köylüler iyi yoldadır. Papaza karşı her an eyleme hazır tutuyoruz onları. Ama daha bir şey yapamayız ona. Micho da aynı. Böyle insanlar gerektiğinden fazla kusursuz oluyor. Tanrı'nın onları yanına çağırması gerek. Bunlara merdivenleri çok iyi sabunlayan hizmetçiler bulmalı dedi Bayan Sudri. Rijo bunu duyunca kurnaz insanların yeni bir kurnazlık duyunca yaptıkları gibi hafifçe yerinden hopladı. Döşemecinin başka bir kusuru daha var. Bu tarafından da yakalayabiliriz onu. Bekleyelim bakalım düşüncelerini uygulayacak mı dedi Bayan Sudri. Nasıl anlayabiliriz ki dedi Lupin. İşin en güç yanı burası zaten. Rijo otoriter bir tavırla, siz Lupin, valiliğe gidecek ve Bayan Sarkozy'yi göreceksiniz orada dedi. Hemen bu akşam, döşemeci vilayette ne söylemiş, ne yapmış, kocasından bunu öğrenmesini sağlayacaksınız. Mutlaka bir yolunu bulup öğreneceksiniz bunu. Orada yatmak zorunda kalırım ama dedi Lupin. Zengin Sarkozy için daha iyi ya, o kazançlı çıkar bundan dedi Rijo. Bayan Sarkozy o kadar çürük değil daha. Ama Bay Rijo dedi Bayan Sudri'yi kırıtarak, kadınlar hiçbir zaman çürümez. Koşe'nin eski hazinelerin sergilenmesine eskiden beri canı sıkılan Rijo şöyle karşılık verdi. Böyle söylemekte son derece haklısınız. Aynanın karşısına geçip de boyanmaz o. Farkına varılmayacak kadar hafif bir allık kullandığını sanan Bayan Sudri bu iğnelemeli sözleri anlamadı ve kadınlar boyanırlar mı sahiden diye sordu. Rijo bu safça sözlere karşılık vermedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Size gelince Lupin, yarın sabah Kobertan babanın yanına dönün. Kendisine söyleyin. Bunu söylerken de Sudri'nin bacağına vuruyordu. Öğleye doğru kahvaltıya gideceğiz ona. Olup bitenleri anlatın. Anlatın da hepimiz konu üstünde bilgi sahibi olalım. Fikrimiz olsun. Artık bu alçak döşemecinin hesabını görmek gerekiyor. Size gelirken kendi kendime diyorum ki döşemeci ile adliyenin arasını açmak gerekiyor. Bunu öyle bir biçimde yapmalı ki döşemeci gidip La Vie aux Folles personelinde değişiklik yapmaya kalktığı zaman Adalet Bakanı kendisiyle alay etsin. Yaşasın kilise adamları diye bağırdı Lupin, Rijo'nun omzuna vurarak. Birdenbire Bayan Sudri'nin kafasında ancak bir opera sanatçısının eski oda hizmetçisine gelecek bir fikri doğdu. Eğer döşemeciyi sünanca şenliklerine getirebilirsek ve kollarına güzel bir kız atabilirsek belki orada hemen kızla anlaşır. O zaman karısıyla arasını açarız ve hem de bir mobilyacının oğlu eninde sonunda eski aşkına döner diye ders vermiş oluruz kontese. Bu fikir gösteriyor ki hanımefendi yalnız güzelliğiyle değil, aklıyla da kraliçemizdir bizim dedi Lupin. Lupin, Bayan Sudri'nin yüzünü buruşturmasıyla ödüllendirildi. Bu yüz buruşturma Sulange yüksek sosyetesinde hiç itirazsız gülümseme olarak kabul edilirdi. Rijo uzun uzun düşündükten sonra daha iyisi de olabilir dedi, bir skandal çıksaydı. Lupin, zabıtlar tutulsa, şikayetler olsa, ceza mahkemesine gidilse ne güzel olurdu. Sudri safça, ne zevk olur, lejyon dönörlü, Saint-Louis nişanlı koskoca Montcornet kontu, general ırza tecavüzle suçlanıyor. Karısını çok seviyor, ona böyle bir şey yaptırmak çok zor dedi Lupin akıllıca. Bu bir engel değil ama bütün vilayette bir Aziz'i baştan çıkarabilecek bir kız göremiyorum. Rahibimiz için böyle bir kız arıyorum diye haykırdı Rijo. Okserli Gatien Jibuller için ne dersiniz?" dedi Lupin. "Sarküz'ün oğlu deli oluyor onun için." "Evet, yalnız o becerebilir bu işi," diye karşılık verdi Rüju. "Ama o bize hizmet edemez. Herkesi kendine hayran bırakmak için boy göstermenin yeterli olduğunu sanıyor. O kadar da sevimli değil. Kurnaz, cin gibi biri gerek bize. Ama bir gelsin bakalım." "Evet," dedi Lupin. "Ne kadar çok güzel kız görürse o kadar şansımız artar." "Döşemeciyi panayıra getirmek çok zor olacak. Gelse bile Tivoli gibi bir meyhaneye girer mi bakalım?" dedi eski jandarma. "Onun gelmesini engelleyecek bir neden yok bu yıl," dedi Bayan Sudri. "Hangi nedendir bu güzelim?" diye sordu Sudri. "Döşemeci Mademoiselle de Soulange'ı almaya heveslenmişti," dedi noter. "Yaşı küçük diye vermediler. Buna gücendi. Soulange'larla Montcornet eski dost oldukları halde her ikisi de imparatorun muhafız alayına hizmet etmişlerdir. Aralarına soğukluk girdi ve birbirleriyle görüşmemeye başladılar. Döşemeci Soulange'larla panayırda karşılaşmak istemedi. Ama bu yıl Soulange'lar gelmeyecek." 27. ayrımın sonu, sayfa 345.